Merhabalar, sadece podcast'te özel bir kayıtla şu anda karşınızdayım. Benim için çok değerli olan bir isimle beraberim. Sevgili Ayşe Bilge Selçuk, Profesör Doktor. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Beyhan Bey. Çok teşekkür ederim.
Nasılsınız?
İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Siz de benim için çok değerli bir isimsiniz.
Valla uzun zamandır İstanbul'a gelince ilk sizi ziyaret etmek istiyordum zaten. Konuşmak, sormak istediğim bir sürü şey var. Ama öncesinde belki de sizi ilk defa tanıyacak podcast dinleyicileri arasındaki isimler için kendinizi bir tanıtır mısınız? Kimsiniz, ne yapıyorsunuz, nelerle uğraşıyorsunuz?
Peki, tabii memnuniyetle. Ben gelişimsel psikoloji alanında profesörüm. Ve Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 18 yıldır. Bunun yanı sıra klinik psikolojide de uzmanlığım var. Çalışma alanlarım çocuk ve ergen psikolojisi. Hem sağlıklı gelişim hem de atipik gelişim dediğimiz gelişim alanı, yani bu özellikler, davranışlar nasıl ortaya çıkıyor? Bu duygusal davranışsal güçlüklerin ya da sağlıklı duygusal davranışsal gelişimin altında yatan biyolojik faktörler mi yoksa çevresel faktörler mi? Bunları inceliyorum araştırmalarımda. Aynı zamanda ebeveyn psikoloğu olarak da çalışıyorum. Ebeveynlik uzmanlık alanlarımdan biri. Ebeveynlik, kültür ve biyoloji, ebeveynlik etkileşimleri. Bu konular üzerine çalışıyorum.
Şimdi hocam, size sormak istediğim konu biraz da gündemde şu an aslında herhalde psikoloji Türkiye tarafından çok şu anda gündemde olan ve en çok merak duyulan konulardan bir tanesi. Bunda da en büyük paya sahip olan şey dizilerin, neredeyse şu an herhalde yayında olan 4 tane dizi insanların psikolojik süreçleri, sorunları, travmaları üzerine uğraşıyor. Şimdi bu ister istemez şöyle bir algı oluşuyor. Travmalarımız, geçmişte yaşadıklarımız ve insan kendine şu anki davranışlarını, sorunlarını tanımlarken acaba bunun kökeninde geçmişte yaşadığım travmalar, anne babamın bana yaklaşımı, çevresel faktörler dediğimiz şeyden dolayı mı ben şu anda böyleyim? Ama bazen de bazı yaklaşımlar bu an, şu anda benim kim olduğumu belirleyen şeyler arasında genetik faktörlerin de önemli olduğunu söylüyor. Bakıyoruz mesela iki kardeş, ikizler aslında belki farklı ortamlarda yetişmişler ama farklı aileler için evlatlık verilmişler. Bambaşka ortamlarda, bambaşka şehirlerde birbirine benzeyen davranışlar gösteriyorlar. Şimdi biz genlerimizin mi çocuğuyuz yoksa aslında geçmişteki yaşantılarımızın, travmalarımızın mı yoksa ortada bir yerlerde miyiz?
Evet, ya bu çok büyük bir sorudur Beyhan Bey. Yani psikolojinin uğraştığı en büyük sorulardan herhalde biri. Çevre mi bizi şekillendiriyor? Yani biz çevrenin bir ürünü müyüz? Yoksa biyolojinin, yani genetiğin bir ürünü müyüz? Harvard Üniversitesi'nin ünlü psikoloji ve bilişsel bilimler profesörü vardır, Steven Pinker. Sizinle de bunu konuştuk. The Blank Slate diye New York en çok satanlar listesinde bir kitabı vardır. The Blank Slate, yani boş levha anlamına gelir. Blank Slate. Ve orada Steven Pinker şunu söyler. Aslında tam başlıkla tam ters, yani ironi oluşturan bir içeriği vardır kitabın. Ve der ki, aynı sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi, işte tek yumurta ikizlerini, yani genetik olarak %100 birbirinin aynı olan iki ikizi, ikiz tekini alın, başka ailelere verin, birbirlerini hiç görmesinler. Farklı ülkelerde, farklı aileler tarafından büyütülsünler. Çok benzer özelliklere sahip yetişkinler olarak ortaya çıkacaklardır. İşte bunun örneklerini verir. Böyle ünlü ikizler vardır. Yıllar sonra karşılaşırlar, birbirlerinin aynı şekilde giyiniyorlardır, benzer alışkanlıkları vardır falan. Ve buradan da yola çıkarak Steven Pinker der ki, genler çok kuvvetli. Ben tabii bu çok sansasyonel ve biraz dikkat ya da ses, yani dikkat çekmek ya da ses getirmek için de söylenen biraz abartılı bir vurgu biyolojinin ya da genetiğin etkisine. Her ikisi de etkilidir. Yani gelişimsel psikoloji ve demin sözünü ettim atipik gelişim süreçlerini de inceleyen araştırmalar yürütüyorum ya da o alanda dersler veriyorum. Buna gelişimsel psikopatoloji de diyoruz biz. Yani duygusal davranışsal güçlükler nasıl ortaya çıkıyor? Ve bütün bu literatür, yani psikolojideki bütün bu literatür bize şunu gösteriyor. Hem genler etkili hem de çevre etkili. Genler etkili derken de yani genler çevreyle etkileşim halinde ve biyoloji dediğimiz zaman da sadece genlerden söz etmiyoruz. İsterseniz bunun da biraz detaylarına gireyim. Mesela biyoloji dediğimiz zaman elbette ki genetik yatkınlıklarımız yani kalıtımla geçirdiğimiz özellikler bunun içerisinde. Yani nasıl bazımız kumral, bazımız esmer, sarışın ya da kızıl, gözlerimiz işte yeşil, kahverengi, mavi vesaire. Bunlar %100 genle geçen özellikler, değil mi? Bunları değiştiremeyiz. Mesela göz rengimizi değiştiremeyiz. Aynı bunun gibi geçen bazı özelliklerimiz var. Ama aslında çevre anne karnında başlıyor. Yani biyolojik kökenli özellikler dediğimiz zaman da sadece genlerden bahsetmiyoruz. Annenin hamilelik süresince, hamilelik sırasında geçirdiği bütün deneyimler aslında çevreyi oluşturuyor. Yani anne karnındaki fetus için çevreyi oluşturuyor ve bütün bu deneyimler değil ama özellikle kuvvetli olan bazı deneyimler, mesela annenin travmatik bir şey geçirip geçirmediği hamilelik döneminde ya da bazı teratojen dediğimiz fetusun gelişimine çok olumsuz etki edebilecek bazı maddelere maruz kalması, annenin bebeğin doğuştan getirdiği özellikleri etkileyebiliyor. Yani belli mizaç özellikleriyle dünyaya gelmesine sebep olabiliyor. Buna da birkaç küçük örnek vereyim isterseniz.
Tabii ki.
Mesela annenin sigara içmesi ya da alkol kullanması ya da başka madde kullanımı da buna dahil. Ya da ağır hava kirliliği. İçinde yürütülen çalışmalardan bunu biliyoruz. Mesela her şey made in China, made in China değil mi? Etiketlere baktığımız zaman Çin'de yapıldığını görüyoruz. Yani bütün fabrikalar demeyeyim ama yani fabrikaların önemli bir kısmı tabii Çin'de ve o fabrikaların yoğun olduğu bölgelerde mesela doğan bebeklerin bazı nöro gelişimsel farklılıklarla dünyaya geldiklerini biliyoruz. Bütün bunlar da bize şunu gösteriyor. Yani hamilelikte yaşanan bazı kuvvetli deneyimlerde bebeklerin ya da insanların dünyaya geldikleri zaman hangi özelliklerle ya da nasıl eğilimlerle eğilimlere sahip olacaklarını belirliyor, şekillendiriyor. Fakat bu şu anlama mı geliyor? Yani biz bazı özelliklerle dünyaya geliyoruz ama bu bir son noktadır ve çevrenin hiçbir etkisi yoktur. Hayır, kesinlikle bu anlama gelmiyor. Bilakis, yani çevrenin çok kuvvetli bir şekillendirici etkisi vardır. Bugün olduğumuz insan, yani yetişkinlikteki halimiz üzerinde çevrenin çok kuvvetli bir etkisi vardır ama bu biyolojiyle etkileşim halindedir. Onu da şöyle çok basit bir örnekle anlatayım, açıklayayım. Ondan sonra durayım. Çünkü çok uzun konuşabiliyorum.
Estağfurullah. Çok güzel anlatıyorsunuz hocam.
Sağ olun. Ünlü kişilik kuramcısı Gordon Allport'un bir sözü vardır. Yumurtayı katılaştıran ateş tereyağını eritir. Yani ateş aynı ateştir. Fakat çevrenin etkisi bir organizmanın doğasına göre sonucu belirler. Yani ateş aynı ateş fakat karşıdaki organizmanın doğası, yani insanın doğasının nasıl olduğu, o ateşten nasıl etkileneceğini belirliyor. Yani şunu demek istiyorum aslında, bunu kişiliğe ya da mizaca ya da insan gelişimine uygularsak. Mesela bir bebek çok daha hassas, daha korkulu, çevreye karşı daha duyarlı dünyaya gelebilir. Öbürü çok daha rahat olabilir. Aynı anne baba ya iki çocukta, iki bebekte maruz kalabilir. Fakat ikisi de o aynı anne babadan farklı etkilenecektir. O mesela çok korkulu olan çocuğun belki daha yakın temasa ihtiyacı vardır anne babayla. Duygusal becerilerinin desteklenmesi için ya da psikolojik olarak daha sağlıklı bir yetişkin olarak gelişebilmesi için. Ama öbür rahat olan, daha rahat, daha korkusuz mizaca sahip olan çocuğun, bebeğin o kadar yakın bir ilgiye ihtiyacı olmayabilir. Psikolojik olarak daha sağlam bir yetişkin olarak ortaya çıkabilmesi için. Yani aynı ebeveynlik davranışları farklı mizaç özelliklerindeki bebekler üzerinde farklı farklı etkilere sahip olacaklardır. Dolayısıyla hem çevre hem de biyoloji çok etkili. Yani sizin verdiğiniz örneğe bağlamam gerekirse izlediğimiz dizilerdeki travmalar. Mutlaka çevrenin etkisi var. Yani mutlaka çevre bazı insanlar için daha olumsuz deneyimleri getiriyor tabii. Yani ihmale maruz kalmak, istismara maruz kalmak, pek çok olumsuz şeyden tabii hayat olayından söz etmek mümkün. Ama öte taraftan yine korkulu mizaç ya da korkusuz mizaç üzerinden bunu örneklendirmek gerekirse, bir şeyi nasıl algıladığınız da sizin biyolojinizle ilgili. Yani aynı travmatik olayı olaya iki kişi maruz kalabilir. Mesela bir deprem oldu ve depremin şiddeti aynı.
O demin, herkes travmatize olmuyor ama.
Herkes travmatize olmuyor. Yani depremin şiddeti diyelim ki aynı. 5.9 diyelim ki. Ve iki kişi aynı odadalar. Aynı odada depremi yaşıyorlar ama ikisi aynı şekilde etkilenmiyor. Yani Gordon Allport'un tereyağını eriten ateş yumurtayı katılaştırır dediği aslında tam olarak bu. Yani çevre aynı olabilir ya da kaza, mesela bir araba kazası ya da sevdiğiniz birinin ölümü. Aynı olabilir ama sizin o olayı yaşama ve algılama şekliniz aynı değildir. Aynı derecede travmatize olmazsınız.
Şimdi ama kültürel anlamda tereyağın erimesi ya da mesela yumurtanın katılaşması bazen iyi dönemsel olarak, bazen tereyağın erimesi daha popüler olabilirken yumurtanın katılaşması istenmeyen özellikler noktasına gelebilir. Evet. Mesela bir sürü bir davranış repertuarı geliştiriyoruz. Bugün Beyhan'ın olduğu bir kişilik var. Belirli özellikleri var. Bu noktanın izini sürmeye başladığımız zaman Beyhan'ı bu anki haline getiren, şimdi ilk sperm yola çıkıyor ve ondan sonra yavaş yavaş anne karnına orada bir yumurtayla döllendikten sonra bir yapı, bir genetik yapı ortaya çıkıyor. Sonrasında çevrenin etkisi ta o zamandan başlıyor. Aslında biyolojimizi etkileyen bir çevresel faktör ortaya çıkıyor. Annenin yaşadıkları, belki kullandığı maddeler vesaire. Sonra dünyaya geliyoruz ve hep şunu da diyoruz ya, çocukluk çağındaki deneyimler birazcık daha etkili aslında kişilik noktasında. Şimdi oradaki şey nedir mesela? Bizi biz yapan, Beyhan'ın şu anki halini getiren çocukluk çağındaki deneyimler benim şu anki halimde ne kadar pay sahibi?
Büyük pay sahibi. Beyhan Bey, yani ben bunu hep vurguluyorum. Çocukluğun çok önemli olduğunun altına çiziyorum. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Çocukluktan sonra değişim mümkün değil. İşte ergenlikte ya da yetişkinlikte yaşadığımız şeyler bizim değişimimize ya da gelişimimize etki etmez. Artık aynı şekilde kalacağız anlamına gelmiyor. Ama şöyle düşünün. Yani çocuğun dünya ile ilgili hiçbir deneyimi yok. Hiçbir şey bilmiyor ve kendisini de tanımıyor. Kendisiyle de ilgili hiçbir fikri yok. Onun ne kadar değerli olduğu ya da ne kadar değersiz olduğu hakkında fikri nasıl oluşacak? O ilk en erken ilişkiler içerisinde oluşacak. Yani anneyle babayla, onu hayatta tutan, tutacak olan insanlarla olan ilişkisi sırasında kendisine dair bazı fikirler edinecek. Onun için yani henüz zihni boşken, deneyimler anlamında, hiçbir deneyimi yokken edindiği deneyimler hem kendisi hakkında ona bilgi verecek, hem dış dünya hakkında bilgi verecek, hem de ilişkilerin işte ne menen bir şey olduğu hakkında fikir verecek. Yani ben değerli miyim, diğer insanlar güvenilir mi ve ilişkiler ne kadar kalıcı, ne kadar geçici, bu konuda bilgi sahibi olacak ve tabii mesela anne baba duyarlıysa, ebeveyn duyarlıysa ve çocuğun sadece fiziksel değil duygusal ihtiyaçlarına da önem veriyorsa, o zaman mesela çocuğun kendine, diğer insanlara ve ilişkilere olan güveni çok daha kuvvetli olacak. Böyle bir gelişim süreci olacak. Öte taraftan mesela anne baba cezalandırıcı demeyeyim, sadece cezanın tabii çok olumsuz bir anlamı da olmayabilir bazen, ama mesela dayak atıyorsa, çocuğu dövüyorsa, çok düz konuşayım burada, ya da çocuğu tamamen ihmal ediyorsa, söylediği şeylere hiç önem vermiyorsa ya da aşağılıyorsa, küçümsüyorsa, yeriyorsa ve kendini kötü hissetmesini sağlayacak şekilde davranışlar gösteriyorsa çoğunlukla bu çocuğun hem kendisine olan hem diğer insanlara hem dünyaya olan güvenini zedeleyecek. Yani bütün aslında bu deneyimler ilk deneyimler olduğu için çocuğun diğer insanlara nasıl yaklaşacağı, bundan sonraki ilişkilerini, ondan sonraki ilişkilerini ne kadar güvenip güvenmeyeceği de aslında bu dönemde şekillenmeye başlıyor. Yani ilk ilişkilerimiz bizim dünyayla ilk ilişkilerimiz beynimizde şemalar oluşmasını sağlıyor. Yani şemalar oluşuyor. Kendiyle ilgili, dünyayla ilgili, ilişkilerle ilgili ve ondan sonra biz geliştirdiğimiz bütün beklentileri bu şemalara göre oluşturuyoruz. Bunu otomatik olarak yapıyoruz. Yani bilinçli olarak yapmıyoruz ama tabii insan zihni hep kendisini korumaya odaklıdır. Yani ben eğer dış dünyayı anlayabilirsem, diğer insanları anlayabilirsem ona göre kendimi koruyabilirim ya da ona göre davranışlar içerisinde olabilirim. Evet, yani onun için de çocukluktaki deneyimler çok etkili.
Burada şey diyeceğim, benim bir ilişkim var diyelim ve ben aslında karşımdaki insanla çok güzel bir ortamda tanışmışım ve karşımdaki insanla güzel bir ilişki geliştiriyorum. Çok güvenilir bir insan. Birbirimizin güvenini kıracak hiçbir şeyimiz yok. İlişki ilk 2-3 aydan sonra karşımdaki insan yine güvenimi kıracak bir şey yapmamasına rağmen ben aşırı kıskanma eğiliminde o güne kadar baskılamışım, saklamışım belki bunu. Sonrasında ilişki içerisinde nereye gitti? Belki takip ediyorum sevgilimi. Arkasından telefonla uygulamalar yüklüyorum. Ve ortada patolojik bir kıskançlık hali var. Şimdi burada bir sorunlu davranış örüntüsü var. Beyhan'ın bu davranışı ne kadar genetik olabilir? Ne kadar? Aslında insanlar bunu çok ayırt edemiyorlar. Evet. Yani sanki her yaptığım şey benim bir seçimmiş gibi. Evet. Zaten en sonunda gelmek istediğim nokta da şu. Şu anki yaşantımızın ne kadarı seçim, ne kadarı mecburiyet yani. Şimdi dışarıdan bakınca kıskanan bir adam görürüz. Ya kıskanma ya. Kız işte bunu güvenilir kız. Niye bunu bu kadar abartıyorsun gibi tepkiler veriyoruz ama orada Beyhan'ın kıskançlığı ne kadar onun seçimi, tercihi?
Evet, ben en son söyleyeceğimi en başta söyleyerek başlayayım. Ondan sonra ne kadar kendi tercihine de geleyim. Şimdi tabii kendi tercihi olmasa bile, yani bazı genetik ya da biyolojik sebeplerle kıskanıyor olsa dahi, insanı tabii diğer türlerden ayıran özellik meta bilinç dediğimiz, yani kendi bilişinin, bilincinin farkında olma becerisi. Yani kendisine böyle sanki yukarıdan bir gizli kamera bakıyormuş gibi kendini izleyebilme ve kendini fark edebilme becerisi ve bunlardaki değişimleri de fark edebilme becerisi. Yani düşüncelerimiz değişiyor, duygularımız değişiyor. Yani ne demek istiyorum? Aslında değiştirilebiliyor bunlar. Bunlar değişime açık. Dolayısıyla orada her zaman değişim için bir pay olduğunu söyleyerek başlayayım konuşmaya. Yani biyolojik de olsa, çevresel de olsa her zaman, her yaşta değişim için bir pay var ve bu da biraz tabii insana sorumluluk atfeden bir söylem. Yani insan kendi davranışlarından aslında sorumlu. Şimdi bunu söyledikten sonra...
Pay diyeceğim ama şimdi pay orada yüzdelik bir dilimi değil. Ne kadar pay var? Yani ne kadar değişim payımız var? Küsuratlı bir sayı vermeseniz de hocam oluru nedir en son diye.
Oluru nedir? Şimdi bu çok pazarlığa açık bir konu. Beyhan Bey, değişiyor insanlar insana göre ama
tabii masrafını
kurtarmaya çalışıyoruz diyorsunuz. Evet, haklısınız. Yani geçmişteki deneyimler ne kadar kuvvetliyse ve insanın hayatta kalması için o güne kadar ne kadar önemli işlevler gördüyse, yani işlevselliği ne kadar yüksekse o kadar devam eder. O kadar değişime dirençlidir. Yani biz her zaman işlevselliğe bakarız. Eğer bir davranış işlevselse devam eder. İşlevsel değilse sönmesini bekleriz ama işlevsel olmadığı halde devam ediyorsa işte orada patoloji ortaya çıkar. Orada patoloji vardır. Çünkü insanın günlük ilişkilerini bozuyordur, günlük davranışlarını, hayatla olan ilişkisini bozuyordur vesaire. Şimdi bu ne kadar kendi elinde, ne kadar değil sorunuza geleyim kıskançlıkla ilgili. Şimdi ben kıskançlığı mizaca bağlayacağım.
Bu arada mizacı da biraz açar mısınız? Tabii. Yani dinleyenler için. Evet. Çünkü kişiliği insanlar yekpare bir parça şeymiş gibi, tek parçaymış gibi düşünüyorlar ama mizac var. Birazcık daha sanırım genetik kısmında etkili doğru. olduğu şey. Evet. Yani sanki donanımsal özelliğimiz gibi biraz da.
Evet, evet. Yani biz aslında ergenlikten önce kişilikten söz etmeyiz. Hı hı. Ve bununla bağlantılı olarak ergenlikten önce, hatta neredeyse yetişkinlikten önce kişilik bozukluklarından da söz etmeyiz. Hı hı. Çünkü kişilik daha böyle düşünme şeklimiz, dünyayı algılama şeklimiz, deneyimlerimiz, bütün bunların biyolojik yatkınlıklarımızla harmanlanmasından oluşan ve süreklilik gösteren, iyi kötü süreklilik gösteren bir bütündür. Hı hı. Ama peki biz ergenlikten önce kişilikten söz etmiyorsak neden söz ediyoruz? Ne var ondan önce? Mizaç var. Ve doğumdan itibaren mizaç özelliklerini gözlemleyebiliyoruz. Bu demin anlattığım genetikle beraber anne karnındaki deneyimler, hı hı. etkileşim halinde mizaç özelliklerini belirliyorlar derken aslında bunu anlatmaya çalışıyordum. Yani erken dönemdeki çevre, ama gerçekten erken dönemdeki çevre genetikle birleşerek bizim kişiliğimizin temel yapı taşlarını oluşturacak biyolojik yatkınlıklarımızı belirliyor. Neyi kastediyorum? Mesela bir örnek vereyim. Bir yeni doğan ünitesine baktığınız zaman, bir hastanede yeni doğan ünitesine baktığınız zaman mesela birçok bebek yan yana yatıyordur. Gözünüzün önüne getirin. Mesela bir bebek avazı çıktığı kadar ağlıyordur. Al al mor mor. Ve işte hemşireler onu yatıştırmaya çalışıyordur. Bebek bir türlü yatışmıyordur. Vardır öyle bebekler, bilirsiniz. Hı-hı. Elden ele gezer hemşireler. Bir türlü susturamazlar onları. Onun tam yanında uyuyan bir bebek mesela hiç böyle bir şey olmuyormuş gibi sakin sakin uyumaya devam ediyordur. Başka bir bebek vardır işte, biraz ağlar fakat kucağa alındı mı böyle bir iki pışpışlamayla hemen sakinleşir. Bunların hepsi mizaç özelliği. Yani nedir? Dünyayı algılama ve dünyaya tepki verme şeklimiz.
Mizaç için bir kategorizasyondan bahsedebilir miyiz mesela?
Mizaç için kategorizasyondan bahseden modeller var ama psikolojide yok. Yani zor mizaç, kolay mizaç ya da yavaş alışan mizaç diye 3 mizaç kategorisi vardı. Ama bu 1969-1970'lerin başlarında vardı. Bu mizaç literatürü ilk çıktığı zaman. Ünlü Boylamsal New York araştırması Thomas ve Chess'in ortaya koyduğu 3 kategoriydi. Fakat sonra insanları etiketlemenin, damgalamanın ne kadar mahsurlu olduğu üzerine işte psikologların çokça çalışmaları ve söylemleri oldu ve onun üzerine psikoloji bu insanları mizaç özelliklerine göre kategorize etme eğiliminden vazgeçti hemen. Biz bugün mizaç boyutlarına göre insanları inceliyoruz. Fakat kategorize etmiyoruz. Mesela şunu söylüyoruz. Korkulu mizacı yüksek. Duyusal hassasiyeti yüksek ya da düşük. Hareketliliği yüksek ya da düşük. Dikkati yüksek ya da düşük, tepkiselliği yüksek ya da düşük ya da orta. Bir cetvel üzerinde düşünüyoruz bunu. Yani var ya da yok değil, siyah ya da beyaz değil. Ama bir cetvel üzerinde mesela 0'dan 10'a kadar her bir mizaç özelliği, her bir mizaç boyutu bakımından farklı bir yerde duruyor olabilirsiniz. Şimdi bu şeye geri geleyim, korkulu mizaca geri geleyim. Sizin çünkü kıskançlıkla ilgili verdiğiniz örneği oraya bağlayacağım. Korkulu mizaçla bebek dünyaya gelebilir. Bu bir miktar genetik olabilir. Anneden ya da babadan geçiriyordur bu özellikleri. Anne ya da baba da benzer yatkınlıklar, benzer kişilik özellikleri paylaşıyordur. Ya da annenin mesela hamilelikte, demin sözünü ettiğim gibi, mesela çok sevdiği birini kaybetmiştir. Ya da bir trafik kazası geçirmiştir, ya da bir hastalık geçirmiştir, ya da çok sevdiği biri bir hastalık geçirmiştir ve çok endişeli bir hamilelik yaşamıştır. Bu da bir mesela bebeğin daha korkulu bir mizaçla dünyaya gelmesine sebep olabilir. Ya da işte seninle başlamadı da olduğu gibi mesela önceki kuşakların yaşadıkları savaş travmaları ya da başka travmalar da sonraki kuşakların kendilerini korumaya dair daha yüksek bir endişeyle, bir korkuyla dünyaya gelmelerine sebep olabilir. İşte bunlar genetik geçişler ya da epigenetik geçişler dediğimiz şeyler. Şimdi bebek korkulu mizaçla dünyaya geldi. Bunun eğer iyi regüle etmeyi öğrenemezse bebek ya da çocuk, o zaman işte kıskanç bir kişilik yapısına sahip olabilir. Ben bunu çok örnek olarak veririm aslında. Kıskançlıktan örnek vermeniz de sizin çok iyi olduğu bakımdan. Hep derim ki mesela kıskançlık bir kişilik özelliğidir. Ya da cimrilik bir kıskanç, cimrilik bir kişilik özelliğidir. Ama onların altında yatan da korkulu mizaçtır. Bakın her ikisinde de ortak aslında paydayı görebilirsiniz. Cimrilikte de kaybetme korkusu vardır. Kıskançlıkta da kaybetme korkusu vardır. Elindekini kaybetme korkusu vardır. Ve onun altında yatan şey korkulu mizaçtır. Yani o korkulu mizaca sahip olan çocuk, bebek çocuk, eğer o korkusuyla ya da kaygılı yapısıyla baş etmesini sağlayacak çok duyarlı, doğru bir ebeveynlik tutumu gösteren anne baba ile büyürse, böyle bir destekleyici aile ortamında büyürse, o zaman o demin sizin sözünü ettiğiniz o çok kıskanç erkek ya da kadın büyük ihtimalle ortaya çıkmayacaktır.
Tam tersi oldu hocam. Annem babam yani bizzat tahrik ettiler benim korkulu mizacımı. Tutarsız bağlanma geliştirdi. İlişkileri de sıkıntılıydı. Babamın da mesela orada bir örnek model de oldu bana. Ve ben o çocukluğumun en hassas zamanlarını böyle bir zaten genetik anlamda da yatkınlığım var. Bir yandan annem babam da sağ olsunlar beni bu konuda çokça desteklediler. Daha geleceğim patolojik kıskancını yetiştirmek noktasında. Ve ben yavaş yavaş büyümeye devam ettim. 30'lu yaşlarıma geldim ve böyle bir davranış örüntüm var. Şimdi burada insanlar hep şöyle de bir beklenti içinde mesela psikoloğa gelirlerken. Bir gün bir seans danışan geldi ilk seansa karşıma oturdu hep anlatırım. Hocam dedi Allah izin verse dedi, bu seansın sonuna dedi tertemiz çıkar mıyım dedi. Yani kronik alkol problemi var, kişilik eksen iki bozukluk var. Yani bir sürü şey var. Hayırlısıyla tertemiz çıkarmıyor. Şimdi psikolojinin de bence hatta ruh sağlığı alanındaki insanlar bizzat bunu kabullenmeseler de insanların bu tür beklentiler içinde olması bence hoşlarına da gidiyor diye düşünüyorum. Yani biz de o camiadanız. Hani psikolojinin gücünü sanki her şeyi değiştirebilirmişiz gibi. Her şeye gücümüz yetebilirmiş gibi. Acaba insan ne kadar değişebilir?
Güzel bir soru Beyhan Bey. Yani orada aslında sizin danışanınızın söylediğinden biraz da şunu anlıyorum. Yani sizin böyle sihirli bir değnekle bir şeyleri değiştirebileceğinizi düşünüyor. Aslına bakarsanız bir yandan da sorumluluk almıyor. Yani sanki kendisiyle ilgili bir şey yokmuşçasına, aslında kendisiyle ilgili olduğunu biliyor tabii ama yani siz bunu yapacak olan insan sizsiniz. Yani dışarıdan bir müdahaleyle bunu yapacak olan sizsiniz. Çünkü aslında bunların sorumluluğunu almak da çok kolay değil. Sizin söylediğiniz gibi yani bir sürü problemi var. Mesela alkol problemi var, başka problemler var ve bunlarla yüzleşmek çok da kolay değil. Bunlarla gerçekten yüzleştiği zaman, bütün o derinlere indiği zaman değişim için ya da dönüşüm için ne kadar büyük bir emek sarf etmesi gerekiyor ve o süreç de aslında çok acılı, acı veren, üzücü, hiç de kolay olmayan bir süreç olabilir. Şimdi ne kadar kendi ellerinde elbette ki zaman zaman herkesin daha güçlük çektiği zamanlar, dönemler, deneyimler olabilir. Mesela bu pandemi dönemi gibi ya da bir deprem yaşandığı zaman olduğu gibi ya da çok üzücü ya da kişiyi çok zorlayıcı başka bir deneyim yaşanır ve tamamen üstesinden geldim dediğiniz zaman bile tekrar bazı şeyler nüksedebilir. Tekrar bazı güçlükleri daha fazla yaşıyor olarak bulabilirsiniz kendinizi. Bunlar mümkün. Ama insanın baş edebilme becerisi, yani fark edip ayarlayabilme, dengeleyebilme gayreti onu bir noktada dönüştürecektir. Yani ne kadar dönüştürecektir bu soru işareti. Ama şöyle söyleyeyim, sizin çıktığınız yol sıfırsa ve gitmek istediğiniz yer 10'sa, sıfırdan 10'a doğru gidiyorsunuz, o yolda ilerliyorsunuz. Biz her adımı değişim olarak kabul ederiz. Yani ona belki hiçbir zaman varamazsın ama 4'e de gitsen, 5'e de gitsen o bizim için değişimdir. O bizim için değişimdir. O demin sözünü ettiğim mesela travmatik bir olay oldu diyelim ki geri 3'e geldin. Mümkün. Geri 3'e gelebilirsin. Ama yine gayretle belki bir işte uzmanın desteğiyle belki işte çevrenden alabileceğin duygusal sosyal destekle ve kendi gayretinle o dönüşümü, değişimi devam ettirmek mümkün. Devam ettirmek mümkün ama belki hiçbir zaman ona varamazsın. Belki 6'ya 7'ye varırsın.
Şunu mu anlamam gerekiyor hocam? Yani evet değişimin bir garantisi yok ama değişmeye çalışmaktan başka seçeneğimiz de yok.
Çok güzel ifade ettiniz Beyhan Bey. Evet. Değişmeye gayret etmek belki insan yolculuğunun da altında yatan en önemli ders ya da hepimizin deneyimlediği gerçek bu. Yani değişmeye gayret etmediğimiz sürece daha farklı bir yere varamıyoruz. Yani olduğumuz yerde kalıyoruz. Bu yolculuğun devam edebilmesi için ufak da olsa ilerlemek gerekiyor ve o ilerleme neyle mümkün? Ya düşüncedeki değişimle, dönüşümle mümkün. Duygularda, davranışlarda. Yani ufak ufak da olsa değişim, dönüşüm oluyor. Bence aslında bu çok klişe bir sözdür. Yani hayatta her şey her an değişir. Hayatta her şey her an dönüşür zaten aslında ama bazen çok daha fazla gayret gerektirebiliyor. Yani çok zorlu deneyimleri olabiliyor insanın. Fakat dönüşüm mümkün, değişim mümkün.
Mesela eminim siz de karşılaşmışsınızdır. Yani danışan geliyor, mesela bir yıldır terapiye devam ediyoruz. Evet, bir değişimler gözleyebiliyoruz. Ama ben hep danışanlara şey derim. Mesela yüksek beklentiyle gelirler. Biraz da beni YouTube'dan takip ediyorlar vesaire. O ister istemez kafalarında her şeyi halletmiş bir Beyhan Budak imajı var. Ben onun yanına gideceğim ve her şeyi çözecek. Aslında hiç gerçekçi bir şey yok. Bazen mesela beraber çalıştığım arkadaşlara yönlendiriyorum. Diyor, sen çözeceksin benim problemi. Hayır, ikimiz de aynı yöntemi kullanıyoruz. BDT ve şema terapiyle çalışıyoruz. Onlar da aynı yıl deneyimli. Yok illa sen. Bir büyüsel doldurma hali var. Ben onlara diyorum ki ya hedefini bir yeni danışanı aldığım zaman %1'ini değiştirecekmişiz gibi düşün. %1'ini değiştirirsen zaten hani önemli bir farklılık yaratabilirsin. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Mesela benim korkulu mizacım var. İlişkimde böyle bir durum yaşıyorum. Burada mantıkla açıklanamayan da bir şey var. Karşımdaki insan belki mantığın 50 tonuyla bana seni aldatmayacağım diye açıklamalar yapıyor, evden çıkmıyor. Ama benim içimde aslında karşımdaki insanla da alakalı olmayan bir şey var, yapı var. Bunu değiştirmek o anda belki mantıkla ya da terapiyle olsa bile zaman alabiliyor. Şuna geleceğim. Normalde 1 yıldır, 1,5 yıldır devam eden bir danışan o %1'lik değişim çerçevesinde bir ilerleme kaydediyor. Ama o süreçte eğer mesela bir ölümcül hastalık tanısı alıyor. Bazen bir yakınını kaybediyor, çok yakınını, çok sevdiği insanı. Ve o insanın böyle çok güçlü duygusal deneyimler yaşatan olaylar kişiliğine o totaldeki şeyde bir önemli kırılmaya sebep olabiliyor. Çok güçlü bir duygusal deneyim. Mesela babasını kaybediyor ve o güne kadar var olan bazı davranışları birden, ya birden dediğim belki 1-2 ay içerisinde bir değişim, dönüşüm getiriyor. Bunu nasıl yorumlarsınız hocam? Yani gözlemleriniz var mı? Siz de gözlediniz mi böyle şeyleri?
Ben bireysel olarak yani psikoterapist olarak çalışmıyorum. Bireysel terapi yapmıyorum ama ebeveyn danışmanı, ebeveyn psikoloğu olarak çalışıyorum. Evet, fakat tabii orada da yani annenin ya da babanın diyeceğim ama daha ziyade anneler geliyor istisnai olarak.
Buradan babalara da sesleneyim.
Evet, babaların da çocuklarıyla ilgili mutlaka annelerin yaşadığı gibi bazı zorlukları oluyordur. Fakat anneler daha istekli oluyorlar galiba. Yani babaların da bu konuya eğilmesinde çok yarar var. Çünkü onların çok önemli bir yeri var çocuklarının yetişmesinde. Onu da söylemiş olalım buradan. Onun için sizin gördüğünüz gibi terapi seanslarınızda öyle deneyimlerim olmuyor benim. Fakat ebeveynlerle çalışırken de bu meseleler ortaya çıkabiliyor tabii. bunlar da ortaya çıkabiliyor. Bazen annenin ya da işte ebeveynin diyeyim kendi çocukluğundan kaynaklanan ve bugünlere gelen eşiyle olan ilişkisindeki bütün bu meselelerin bazen nasıl çocuğa etkisi olduğunu görüyoruz. Ya da bir olay olduğu zaman o geri gitmelerle annenin fark etmediği dinamiklerin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Bunlar mümkün tabii. Fakat dediğim gibi aslında o yani kaydedilen hiçbir aşama tam olarak yani o travma yaşandığı zaman bazı güçlükler ortaya çıksa da ortadan kaybolmuş olmuyor. Yani bizim psikolojik sağlamlık dediğimiz şey de mesela bazı becerilerinizi aslında var olan kaynaklarınızı nasıl hayata geçireceksiniz, olan potansiyelinizi nasıl kullanacaksınıza dair bir farkındalık. Bunu geliştirebilmek. Yoksa o güçlükler ya da travmalar her zaman bazı eski deneyimleri tetikleyebilir, duygusal güçlükleri tetikleyebilir. Çok ayırdığında olmadan yaptığınız bazı davranışları, bazı ilişki dinamiklerini tekrar ortaya çıkartabilir, kuvvetlendirebilir. Ama o geliştirilen beceri aslında bizim yaptığımız şey bazı becerilerin gelişimini desteklemek. Duygu regülasyonunda da öyle. Hı hı. Bazı becerilerin gelişimini desteklemek ve bu pratik edilen yani o güne kadar geliştirilen o beceriler yine devreye girdiği zaman yine etkili olacaktır.
Hı hı. Mesela siz böyle söyleyince mesela ben çok kaygılı bir insanım hocam. Yani çok hassas yapıda bir şeyim var. O dediniz ya bazı çocuklar çok ağlıyor vesaire. Ben kolikmişim de zaten böyle bayağı ağlamışım. Annem çok şikayet eder bundan. Uykum şu an mesela çok hassastır. Hemen şöyle bir seste çıt sesinde uyanabilirim. Bugüne kadar çok büyük gruplar önünde belki 3000'i de geçti. Mesela konuşma yaptığım yerler oldu. Toplamda 500 seferden fazla konuşma yaptım. 3000 kişiden fazla bir salonda da konuşma yaptım. Benim için çok korku verici bir senaryo. Ama mesela 501. mesela yarın burada bir yine etkinlik yapacağız. Evet. Çok da küçük bir grupla aslında. Ama ben çok kaygılıyım. Mesela her zaman hiç azalmıyor. Şimdi ben burada şunu i̇şte düşünüyorum. Bu mizacımız bu. Evet. Ama mesela eskiden ben bu konuda kendimi çok suçluyordum. Ben aptalsın. Beceriksizsin. Bu işi başaramıyorsun sen. Ama şu anda ben şunu düşünüyorum. Böyle hissediyor olmam, bunu yapıyor olmama engel değil. Yani benim öğrenmem şey, ana yapıyı değiştiremedim ama. Hala ben mesela bazen çok soğuk yerlerde bile terleyebilirim ya yani heyecandan. Hatta bir TEDx Kaliçi Antalya'da bir şey yaptım. Aslında hiç, salon çok serindi.
İzledim çok, o TEDx konuşmanı.
Çok terledim. Çok güzel bir şıp şıp damlıyor. Ama ben soranlara terliyorsun Beyhan dediklerinde çok sıcaktı diyorum ya. Onu mazeret ediyorum yani. Halbuki çok heyecanlıydım. Çok heyecanlıydım. Şimdi bu geçmiyor. Ama ben şunu dedim. Buna göre ekstra bir şey yaptım. Onun standart hata payını kabul ettim. Bu böyle olmam benim başarıma engel değil. Çıkmama engel değil. Buna rağmen yapıyorum. Diğer mizacı özelliklerde mesela nasıl bunu şey yapabiliriz?
Çok diğer mizac özelliklerinden de söz edeyim ama bu anlattığınız o kadar güzel örtüşüyor ki benim verdiğim örneklerle tam olarak bunu anlatıyorum ben de Beyhan Bey. Örnek olarak bunu anlatıyorum. Diyorum ki mesela siz çok çekingen mizaca sahip olabilirsiniz ya da korkulu mizaca sahip olabilirsiniz ve insanların arasına karışmak konusunda yeni işte mesela kalabalık bir tanımadığınız insanların olduğu bir toplantı, bir iş toplantısı ya da bir parti bir yere giderken isteksiz olabilirsiniz, kendinizi tanıtmak istemezsiniz vesaire. Ama bunları öyle güzel yaparsınız ki işte kimse sizin çekingen bir insan olduğunuzu anlamaz kolay kolay. Ama siz derim hep içinizden biliyorsunuzdur. Yani o içinizde kalbinizin işte pırpır atmasını, o içinizde yaşadığınız kaygıyı ya da isteksizliği bunların siz farkındasınızdır. Bu bir potansiyel ya da eğilim olarak oradadır. Ama onu regüle etmeyi o kadar iyi öğrenmişsinizdir ki işte o sosyalleşmeyi gerektiği gibi gerektiği kadar yaparsınız diyorum. Ve bu mizacın ne olduğunu anlatıyor benim için. Sizin verdiğiniz örnekte çok güzel ve hep derim ki yani çocuğu mizacından dolayı küçümsememek, aşağılamamak, kendini kötü hissettirmemek gerekiyor. Çünkü o mizac özelliği çocuğa insana hayatı boyunca eşlik edecek. Yetişkinliğinde de eşlik edecek diyorum yani. Şey dedin ya hocam yani.
Mesela tam olarak hani tereyağın erimesi ve evet. yumurtanın katılaşması. Bazen farklı evet. şeyler popüler olabiliyor. Girişken çocuklar, aa evet sen süpersin birazcık evet. çocuk içe dönük mesela. Aa sen çok yabanisin bak hiç insanın içine karışmıyorsun. Evet, ne biçim insansın sen diye. Yani tabii. böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz.
Tabii çok
o yanlış. Yüzden hani bu değiştirilebilecek bir şeymiş gibi. Mesela birçok kaygılı insanla ben şöyle karşılaşıyorum. Bu tamamen gitsin benden. Hiç kaygılanmak istemiyorum ama bu insani bir şey değil.
Çok çok güzel söylüyorsunuz ve verdiğiniz örnekte şu bakımdan çok iyi. Yani aslında bir şeyin değiştirilemez olduğu da bazen kişinin kendisi tarafından da bir bahane olarak kullanılabiliyor aslında. Evet mizaç hep orada Beyhan Bey ama siz çıkıp 3000-5000 kişiye konuşma yapabiliyorsunuz. Ya da işte bir YouTube kanalı açabiliyorsunuz. Görünür olmayı tercih ediyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Kaygınız, çok kaygılı olduğunuz için, çok korkulu olduğunuz için ki hala yetişkinlikte işte uykularım etkileniyor diyorsunuz mesela bazen. Kendi konfor alanınızda kalıp kendi kabuğunuzda yaşamayı tercih etmiyorsunuz. Belki öyle olsa yani 3000-5000 kişinin ortasına çıkmasanız o kalp çarpıntısını hiç yaşamayacaksınız. Ve çok daha rahat edeceksiniz belki. İşte problem burada başlıyor. Yani verdiğiniz örnek şu bakımdan çok güzel. Biz var olan eğilimlerimizi kuvvetlendirecek deneyimleri tercih edersek mesela o zaman korkulu bir mizaç kaygı bozukluğuna sebep olabilir. Panik bozukluğa sebep olabilir, panik atağa sebep olabilir. Ve hani siz evinden çıkmayan ve ona göre bir meslek seçen, sadece bilgisayarın başında iş yapan, insanlarla yüz yüze gelmeyen, hiç sosyal ortamlara girmeyen bir yetişkin olarak hayatınızı idame ettirebilir, böyle tamamlayabilirsiniz. Kendi konfor alanında kalmak demek budur ve bu... O zorluk çektiğiniz alanlardaki davranışları göstermemeniz ve var olan eğiliminizi pekiştirmeniz anlamına gelir. O zaman da işte bozukluk dediğimiz ya da ben güçlük demeyi tercih ediyorum, bozukluk kelimesini pek sevmiyorum, şeylere sebep oluyor. Yani bir diğer mizaç özelliği ne olabilir diye sordunuz mesela. Duyusal hassasiyet diyebilirim hı hı. ben size. Duyusal hassasiyette de bu mesela bütün duyularımız, kaç tane duyumuz varsa onların tümüne dair daha hassas oluyoruz, daha duyarlı oluyoruz. Mesela ışığı daha parlak olarak algılayabilmek ya da bir kumaşı daha sert, diğer insanlara göre daha sert olarak algılayabilmek. Mesela değil mi? Bazı insanlar içinde böyle yün karışık ya da naylon karışık şeyleri giymek istemezler değil mi?
Evet, ben dokunamıyorum etiket, ıslak yanlara hocam.
Aa, evet, etiket de öyle mesela. Etiketi keser, rahatsız olur gibi. Ya da mesela sesten rahatsız olur. Benim hiç duymadığım bir sesi, mesela burada bir klima çalışıyorsa siz diyebilirsiniz. Ha, bu klimayı kapatalım mı beni rahatsız ediyor diyebilirsiniz. Çünkü onu algılama alt eşiğiniz daha düşüktür. O sesi çok daha kuvvetli olarak algılıyorsunuzdur. O zaman da tabii çevre sizi daha fazla rahatsız ediyor olabilir. Bu durumda da mesela eğer siz uyaranlardan uzak durursanız bu mizaç yapınız sizi çevreyle etkileşiminizden uzaklaştırırsa hiçbir zaman onun daha yumuşaması için gerekli deneyimlere, gerekli uyaranlara maruz kalmamış olursunuz. Yani siz maruz kaldıkça aslında yavaş yavaş ama tabii bir anda değil, aynı sizin bu kaygı örneğinizde olduğu gibi, ortaya çıkıp konuşma, görünür olma örneğinizde olduğu gibi. Duysal hassasiyette de öyle. Ufak ufak maruz kalmak, ufak ufak maruz kalmak aslında biyolojinin de o alt eşiğini değiştirebilecek güce sahiptir. Nitekim mesela duysal hassasiyeti olan çocuklarda da biz yavaş yavaş mesela 8-10 yaşlarından itibaren bir rahatlama görürüz. Ama maruz kaldıkları zaman yani uygun şekilde o rahatsızlığa sebep olan uyaranlarla bir deneyimleri olduğu sürece o alanlarda rahatladıklarını görürüz. Yani sizi zorlayan deneyimlerden kaçmamanız gerekiyor. Ben bunu Şöyle de söylüyorum, yani zorlanmadan büyüme olmaz, zorlanmadan gelişme olmaz. Aynı ergenlik öncesinde büyüme ağrılarımız vardır, bacaklarımızı hissederiz. Hatırlarsınız, bazen çok rahatsız edici olabilir, ağrı verir, bazen ağrıdan ağlarız. Ama işte o ağrıyı yaşamadan da büyüme olmuyor. Boyatmak dediğimiz şey, o bizim hissettiğimiz büyüme ağrılarını takip eder. Bir bakarsınız çocuk ertesi hafta boyatmıştır. O büyüme ağrılarını takip eden haftada. Böyle oluyor gelişme.
Şeyi düşündüm siz anlatırken. Mesela bir bilgisayarım var benim. Ve bu bilgisayarda ben son çıkan bir oyun oynamak istiyorum. Ama benim bilgisayarımın işlemcisi biraz kısıtlı. Ve o oyunu oynadığım zaman aşırı bilgisayar ısınıyor ve kapanıyor. Ama son çıkan oyun çok popüler. Ben oynamak istiyorum. Onu yapmak istiyorum. Şimdi burada bilgisayarımı değiştirme imkanım da yok. Yeni bilgisayar satın alma imkanım da yok. Belki o bilgisayar benim kaderim. Şimdi burada insan mesela kendi içinde ben şeyi çok sorguladığımı hatırlıyorum. Niye ben de böyle çok rahat bir şekilde bunları yapamıyorum? Niye ben mesela tanıdığım tiyatrocular, arkadaşlar, konuşmacılar kimi hiç o kadar rahat ki kafasını koyduğu yerde uyuyor, hiç umurunda değil. Bilmediği konu hakkında çok rahat konuşan insanlar var. Ben oturup onun için bir iki hafta çalışmışım, okumuşum, notlarımı tekrar organize etmişim. Neden ben böyleyim diye. Şimdi burada bir kabullenme dediğimiz mevzu. Benim bilgisayarım bu oyunu oynatmıyor. Ya bu insani gelişim için bence çok önemli ama birçok insan o popüler olan kişilik özelliklerini kendilerini entegre etmeye çalışıyor. Ama benim mizacımla uyumsuzsa bu yapı, o da bu sefer hep bir çatışma haline sebep oluyor gibi. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Çok haklısınız. Burada kültürün rolünü es geçmememiz gerekiyor. Yani bizim neyi nasıl yaptığımız ya da neyi ne kadar değerli gördüğümüz ya da değersiz gördüğümüz içinde yaşadığımız kültürden de etkileniyor. Mesela işte dışa dönüklük, işte çok özgüven sahibi olmak değil mi? Ne kadar övülen, ne kadar istenilen özelliklerdi. Ama mesela özellikle son 5 yıldır biz içe dönük olmaya da bir övgü görüyoruz, duyuyoruz. Bu da Amerikan kültürünün içe dönük olan insanların aslında ne kadar kritik olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Yani bu da Amerikan aslında kaynaklı. Aynı dışa dönüklük gibi, sosyallik gibi. Ne demek istiyorum? Mesela Steve Jobs, değil mi? Apple ya da Google'ın ya da Microsoft'un böyle çok büyük şirketlerin, çok büyük bütçeli şirketlerin beyinlerine bakıldığı zaman, lokomotiflerine bakıldığı zaman, bunların özelliklerine, kişilik özelliklerine bakıldığı zaman içe dönük oldukları fark ediliyor ve onların ne kadar kritik bir role sahip olduklarını Amerikalılar fark ettikten sonra bu işte içi boş bir özgüvenden ziyade ya da dışa dönüklükten, çok sosyallikten ziyade içi dönük olmanın da çok iyi tarafları olduğunu, artıları olduğunu söylemeye başlıyor. Yani Amerikan kültüründe bile bu söyleniyor. Onun için bütün bunların aslında içinde yaşadığımız toplumun değerleriyle, kültürüyle ilişkili olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Ve aslında bir iç değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar bu dış dünyadan ve onun kültüründen mümkün olduğu kadar ayrı, bağımsız yapabilmeye gayret göstermemiz lazım. Yani bunu yapmak ne kadar mümkün ya da ne kadar kolay, o tabii biraz soru işareti. Ama yapmaya çalışmamıza yarar var.
Ben şöyle düşündüm. Yani birazcık kendi içsel referans sistemimizi de keşfetmemiz lazım. Yani ben benimle beraber yaşıyorum. Her şeyi değiştiremeyebilirim. Yani bunu anlayabilmek, kabullenmek ve sonrasında rahmetli Doğan Hoca'nın söylediği bir şey var. İç tanıklık, kendi tanıklığın diye ifade ettiği. Hani toplumun senden beklentileri var ama bir yandan benim malzemem, benim donanımsal özelliklerimi de en iyi ben biliyorum. Şimdi eğer ben toplumun egemen olan değerini kendime entegre etmeye çalışırsam orada hep bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Ve belki de güçlük, patoloji, bozukluk dediğimiz durumlara da en azından nevrotik seviyede sebep olabiliyor baktığımız zaman. O kabulleniş de bence olgunlukla, olgunluğun bir ölçütü olsa gerek herhalde.
Olgunlaşmanın tabii, yani keşke yaşla beraber herkes de bu değişimi görebilsek. Hı hı. Ama sağlıklı gelişim dediğimiz, yani yetişkinlikteki sağlıklı gelişimi tanımlayan süreç de aslında sizin bu anlattığınız Beyhan Bey. Yani değişim her zaman mümkün diyoruz ama aynı çocukluktaki gibi. Yetişkinlikte de değişim ya da gelişim aynı çocuklukta olduğu gibi. Herkeste aynı oranda olmuyor ya da herkeste pozitif yönde olmuyor. Ama eğer oluyorsa sizin de belirttiğiniz gibi olgunlaşma sürecinin bir parçasıdır bu. Onun işaretidir. Çok önemli bir şey bu. Yani bunun farkına varabilmek, bu iç tanıklık ya da içiyle temas içinde olabilmek, yani içiyle temas edebilmek hiç kolay bir şey değil. İnsan her zaman kendisini korumaya yönelik bir eğilimi var. Yani düşünceleri, duyguları, davranışları. Onun için mesela dışarıyı eleştirmek, dışarıda kusur bulmak hep insan için daha kolay. Ama içiyle temas etmek kolay değil. Bunu yaptığı zaman o gelişen, ortaya çıkan farkındalık aslında o olgunlaşma dediğimiz süreç, insanın kendiyle hesaplaşması ve yetişkinlikteki gelişim süreci tam olarak da bu.
Valla hocam çok keyif aldım ben yavaş yavaş da. Çok hani insanlar seviyorlar dinlemeyi ama yine tadı damakta bırakmak bence en güzel olanı dinleyenler için de. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mıdır?
Çok keyifli bir sohbetti benim için de Beyhan Bey. Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için. Son olarak söylemek istediğim, biz üniversitede bu konudaki dersimizin ismini yaşam boyu gelişim olarak veririz. Yani yaşam boyu gelişimdir bu dersin ismi. O da şu anlama geliyor. Doğumdan ölüme kadar her yaşta değişim mümkün. Kolay mı? Değil ama değişim mümkün. Onun için aslında gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Gayret ettikçe ben iyiye doğru değişimin, dönüşümün mümkün olduğuna her zaman kalpten inanıyorum.
Şimdi hocamın Instagram hesabını da ben takip etmenizi öneririm. Ben biraz zorladım hocamı biraz önce podcast'a başlamadan önce. YouTube kanalı açması, podcast kanalı açması için. Hocamın bence birçok insana katkı sağlayacak çok güzel fikirleri var. Daha çok sesinizi duymak dileğiyle diyorum hocam. Bu arada kitabınız İnsan Her Koşulda.
Evet, ilk kitabınız
aslında.
Şimdilik tek kitabım.
Bence bir ilkten sonra arkasından pıtır pıtır gelirmiş gibi geliyor. İnşallah öyle olur.
Dilerim.
Onun da ben açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Olur da merak ederseniz, incelemek isterseniz hocamın kitabını. Ki ben kesinlikle tavsiye ediyorum, okuyun derim. Öyle, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim hocam tekrardan.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere, kendinize çok iyi davranın.